Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş buldum, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, yine önemli bir haftayı yaşamış olduk hep birlikte, tüm dünya olarak nefeslerimizi tutup adeta acaba 3. Dünya Savaşı'na doğru gidecek bir çatışmanın eşiğinde miyiz diye sorarken, İsrail ve İran arasında yaşanan 12 gün süren savaş bir ateşkeste sona erdi. Önemli bir haftaydı ve önemli gelişmeler yaşandı. İran çok önemli isimlerini kaybetti bu savaşta. İsrail çok övündüğü demir kubbesinin nasıl kevgire döndüğünü tüm dünya gördü ve bir adeta bu konuda hezimet yaşadı denilebilir demir kubbe açısından İsrail. Önemli binaları vuruldu İran'ın yaptığı süpersonik füze atışlarıyla. Evet, bu 12 gün süren savaşı bir değerlendirelim istiyoruz öncelikle. Bu savaş neden başladı? Buradan başlayalım ve nasıl bir seyir izledi? Kim kazandı, kim kaybetti? Sonuçları itibarıyla nasıl bir geleceğe ışık tutacak bu 12 gün savaşları hocam? Buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İsrail'in saldırgan politikaları gereği ki son birkaç yıl içerisinde Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve Gazze'de yapmış olduğu bu katliamlar, yani Gazze ile beraber 5 ülkeye saldırıyordu. Bu İran 6.'sı oldu.
Evet.
Dolayısıyla sınırları belli olmayan bölgenin adeta saldırgan, terörist yapılı bir devlet,
evet,
kimliğinde bir durum. Şimdi İsrail İran'a saldırdı. Aynı zamanda İran'ın içerisinde bir drone üssü kurmuş. En büyük markası Mossad, istihbarat, evet, ve ülkelerin içerisini içten istihbaratla haber alıp nokta harekatlar yapan bir ülke maalesef, evet, İsrail. Şimdi bu savaşta dünyada ilk defa bir şeye şahit olduk. Birbirine sınırı olmayan, yani 1000 kilometreden, hı-hı, fazla mesafe olan ülkelerin hava ve füzelerle, hava gücü ve füzelerle birbirine yapmış olduğu saldırılar,
evet,
ve misillemeler diyelim. Burada İsrail'in kesin bir hava üstünlüğü vardı. Çünkü İsrail uçakları, füzeleri, dronlarıyla sürekli İran semalarında dolaşırken İran'ın hiçbir uçağının kalkıp İsrail'e gittiğini göremedik. Yani İsrail savunma sistemi adeta mefluç olmuştu ilk gün. Ardından yavaş yavaş dronlarla, füzelerle, en son süpersonik füzeleriyle, işte o Hayber olsun, hı hı, diğer füzeler olsun, İsrail'e düşmeye başladım. Burada şunu söylemiştik geçen hafta, bugün programımızı dinleyenler hatırlayacak olursa, yani bu önümüzdeki hafta belki bitmiş olur demiştim. Hı hı. Çünkü İran attığı o füzenin yerine yenisini koyamıyor. O füzeler öyle birkaç günde yapılan şeyler değil.
Evet.
İsrail'in o hava savunma sistemi de o gelen bir füzeye karşılık çok sayıda onu karşılamak üzere
karşı füze fırlatıyor.
Bunların hepsi envanterden bitiyor. Dolayısıyla bu
sürdürülebilir
bir durum değildi. Nitekim Amerika burada nasıl bir arabulucu oldu da savaşı durdurabildi? İran'a dedi ki bu B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla o nükleer santralları vurarak bir taraftan kendi üzerindeki baskıyı hafifletti. Neokonlar ve Siyonist lobi sürekli olarak Trump'a bu baskıyı yapıyordu. Diğer taraftan da İran'a dedi ki bak ben burada bırakıyorum bu işi. Sen de ateşkese razı olursan senin petrol tesislerini, enerji tesislerini bombalamayacağım ve rejimine de dokunmayacağım. Çünkü İran da biliyor ki bu işi sürdürdüğü zaman Çin de Rusya da onu yapayalnız bıraktı ve elindeki mevcut attığı füzelerin de her gün tükenmekte olduğunu gördü. Hı hı. Ve Zevahir'i kurtarmak için işte galip geldik dedi, ateşkese razı oldu. İsrail'e gelince de Amerika dedi ki ateşkese razı olmazsan sana takviye mühimmat göndermem. Dolayısıyla İsrail de o şekilde dizginleyebildi. Evet. Ve Trump barış havarisi olarak ortalıkta dolaşıyor. İşte bu 12 günde 6 gün savaşları vardı 1967'de. 5-6 ülke İsrail 6 günde dize getirmişti. Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Sina'yı, Golan Tepelerini, yani sınırlarında birkaç kat genişletmişti o 6 gün savaşlarında. Bu savaşın İsrail açısından baktığımızda ilk defa 1948 yılında kuruluşundan bugüne kadar ülkesinde bu şekilde ciddi bir hasar gördü. Bombaların üzerine düştüğünü gördü. İnsanları sığınaklarda. Evet. Çünkü gariban o Filistinlilerin atmış olduğu o füzeleri de havada
imha ediyordu
demir
zaten.
Kubbeyle imha ediyor deyip şov yapıyorlardı. Ve hatırı sayılır ölçüde İsrail vatandaşı Kıbrıs'a kaçtı. Şöyle ki İsrail'de yaşayan insanların önemli bir kısmı çifte vatandaştır. Yani hem İsrail vatandaştır hem Türk vatandaştır. Hem İsrail vatandaştır işte
Polonya vatandaştır
vesaire. Ve hemen tası tarağı toplayıp kaçmayı düşündüler. Halbuki bu proje orada Siyonizmin projesi orada kalıcı olmaktı. Baktılar ki İranlılar hiç yerinden kıpırdamıyor ama İsrailler kaçmayı düşünüyor. Şu anda İran'ın en büyük başarısı o süpersonik füzelerinin Tel Aviv başta olmak üzere Hayfa'da enerji santrallerini vurması, Tel Aviv'de birkaç önemli merkezi vurmasıyla birlikte İsrail'in adeta bir fare gibi günlerce sığınaklara saklanmasına, gizlenmesine ve korkmasına sebep oldu. Bu İsrail'in tarihinde bir ilktir. Ama
Ali Hamane'yi bir travma bırakacak mı?
Elbette evet. Ama Ali Hamane'nin dediği gibi de işte İsrail'i biz yerle bir ediyorduk da yok ediyorduk, o kadar da değil.
Evet.
Yani İran bir vurmuşsa İsrail 10 vurdu onun 10 katı. Ama İran büyük bir ülke. Yani 1'e 70'tir. Yani biri 22 bin kilometre kare, biri 1 milyon 600 bin kilometre kare. Dolayısıyla bir de bu Siyonistlerin, Yahudilerin canları çok kıymetlidir. Bu onlar için şöyle bir ders oldu. Bugüne kadar 1948'den beri sürekli saldırmışlar. Alanlarını genişletmişler, zulmetmişler, öldürmüşler. Hep yaptıkları yanına kar kalmış. İlk defa ülkelerine böyle canlarını acıtacak bir füze düşmesi. Bu yönüyle baktığımızda bu 12 günlük savaşın İran açısından, bizim bölgemiz açısından İsrail'e verdirilen zarar bakımından maddi olarak, yani o yıkılan binalar, enerji santralleri İsrail için onlar çok küçük bir meblağdır.
Evet.
Fakat o insanlara yaşatmış olduğu korku, dehşet ve sığınaklara girmesi İran'ın bu alanda yapmış olduğu en büyük başarıdır diyebiliriz. Ama sonuçta baktığımızda İran zafer kazandık diyor, İsrail nükleer testlerini imha ettik, zafer kazandık diyor. Amerika ben diyor barışı temin ettim, zafer kazandım diyor. Dolayısıyla herkesin kazandığı
bir savaş oldu.
Bir savaş oldu. Ama şunu da söyleyebilirim not olarak, İsrail durmayacaktır. Yani şu anda o mühimmatı azaldığı için onları takviye ediyordur. Muhtemelen Suriye'de veya başka bir yerde yine bu Lübnan, Suriye muhtemel bir sonraki saldırı alanları olacaktır diye de söyleyebiliriz.
Şimdi can kayıplarına baktığımız zaman da İran'da 600 dolayında kişinin öldüğü, İsrail'de ise 25 civarında bir ölüm yaşandığı belirtiliyor. Buna dikkat çekelim. Bir de az önce siz de bahsettiniz, ABD'nin de bu savaşa bir şekilde dahil olmuş olması önemliydi. Pazar günü İran'ın nükleer tesislerini vurdu. 3 tesise B-2 bombardıman uçağıyla saldırdı ve ABD Başkanı Trump'a göre artık İran bir daha nükleer bir gelişme gösteremeyecek. Fakat İran bunun tam tersini söylüyor. Bu konuda tesislerinde herhangi bir zayiat olmadığını belirtiyor. İran'ın ABD'ye misillemesi de çok konuşuldu. Yine üst perdeden İran konuştu. ABD'ye görülmedik bir ders verileceği söylendi ama yapılan şuydu. Katar'daki ABD üssüne Trump'a göre daha önceden haber verilen bir saldırı gerçekleştirdi. Füze attı. Neden Katar tercih edildi? Çünkü o bölgede birçok ABD üssü var. Neden Katar'a atıldı
şimdi
o füzeler?
CENTCOM diyoruz. Amerika'nın bütün dünyada okyanuslarda işte diyelim ki Büyük Okyanus'ta Guam üssünde askeri birlikleri var. Orta Doğu'da sadece Katar'da değil,
Ürdün'de,
Bahreyn'de, Irak'ta, Suriye'de.
Suudi yani Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,
Türkiye'de bile
İncirlik'te
var. Evet. Şimdi CENTCOM demek bütün o Orta Doğu'daki askeri unsurlarının merkezi orası. En büyüğü Katar'da. Evet. Orası bir sembolik içeriyor ve hatta İran dost ve kardeş, Katar halkıyla bir husumetimiz yok. Bu direkt Amerikan üstüne yapılan bir saldırıdır diye beyanatta bulundu. Zaten mantıken de bir Körfez ülkesine İran'ın bu kadar başı beladayken saldırması beklenemezdi. Ancak burada dikkati çeken unsur şu: İran istese Amerika'nın Körfez'deki unsurlarına zayiat verdirebilecek elinde füze ve imkanları vardı. Ama İran şunu biliyor, oradaki bir diyelim ki uçak gemisine yahut da diyelim ki askeri üssüne çok ağır zayiat verdirecek bir saldırıda bulunduğu zaman Amerika direkt savaşa girdiğinde bütün enerji altyapısını ve ekonomik kaynaklarını bombalar ve muhtemelen de rejimin değişmesi, çünkü insanlar iş, aş, ekmek bulamayınca sokağa dökülecek.
Faturayı rejime
yani
kesecek.
Rejime keserdi. İran bunu gördüğü için o elindeki bu işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kartını veyahut da Amerikan üstlerine direkt yapabileceği kabiliyeti olduğu halde orada durmasının sebebi Amerika'yı karşısına almak istemedi. Amerika zaten İran da biliyordu ki bu B-52 ağır bombardıman uçağı bir şovdu. Yani B-2'yle. Evet. Yani Amerika bir bütün dünyaya bir güç gösterisi yaptı. İki, Trump bu Siyonist evangelistlerin kendine yapmış olduğu baskıdan kurtulmak için hep diyorlardı ki İsrail'in bombaları işte 8-10 metre derinliğe kadar etkili. İşte senin B-2 ağır bombardıman uçakları daha derinlere giden, dünyada bir tek o tek Amerika'da var. Bunu zorladılar. Trump da bunu dünyaya ve İran'a hissettirdi. Yani ben Zevahir'i kurtarmak için bir bombardıman yapıyorum. Bak aklını başına al. Otur oturduğun yerde, ben de bunu burada bitireyim gibisinden. İran da işte Katar'a haber vererek, evet, bir füze gönderdi ve iş kamuoyu da işte biz şunu yaptık, bunu yaptık. Ama gözden kaçmaması gereken olay şu: 22 tane Arap ülkesi var. Filistin'de katliam oluyor. Hiçbiri sesini çıkaramıyor. Bu arada Türkiye savunma sanayinde hızla belli bir noktaya gelmeye çalışıyor ama Türkiye'nin de 4-5 yıllık bir süreye ihtiyacı var. O Kaan uçağının havalanması vesaire. Türkiye İsrail'e cevap verebilecek güce sahip ama zamana ihtiyacı var. İran burada bir tek meydan okuyabiliyor. Öyle ya da böyle Tel Aviv'e füze gönderebiliyor. Ne? Yani semboliktir, bakınız. İran işte Amerika'yı yendi, İsrail'i yendi filan. Bunlar hamaset olur. Ama Filistin'de bu kadar katliam olurken İsrail'e füze gönderebilen, onları sığınaklara tıkabilen tek ülkede İran'dı. Bu yönüyle de hakkını inkar etmemek lazım. Fakat İran sokaklarındaki o devrim muhafızlarının işte İsrail'i dize getirdik falan, onların hepsinde hamaset olduğunda bir kenara.
Bu arada bu savaşın Gazze ile ne kadar alakası var? Buna da bir bakmak lazım hocam. Yani şu, işte o İran'daki kutlamalarda görülen o ki Gazze'de bu işe bir malzeme yapılıyor aslında ama şimdi İsrail-İran savaşına baktığımız zaman netice itibariyle ateşkesle Gazze'ye dair somut bir şey yok.
İran yani sadece milli çıkarlar için yani gönderdiği füzeler de bütün şeyler. Gazze, Filistin sadece Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin ve İran'ın kendi milli çıkarlarına meze yaptığı bir konudur bu.
Evet.
Yani bakınız, bir İspanya, bir Slovenya bile bugün Avrupa Parlamentosu'nda dedi ki yani artık yeter. Yani bu Gazze'de yapılan zulme karşı sessiz kalıyorsanız biz ayrı bir cephe oluşturacağız gibisinden Avrupa Birliği içerisinde çatlak oluşturdu. Yani Arap Birliği'nde, yani şu Avrupa Birliği'ndeki kadar bir Gazze olaylarıyla ilgili bir itiraz ve ses çıkmıyor.
Maalesef.
Maalesef, yani bunu dikkat çekmek istiyoruz. Ama İran'ın Gazze konusunu gündeme getirmesi tamamen iç politikaya yönelik bir maniveladır diyebiliriz.
Peki. Şimdi İsrail'de Netanyahu'nun bu son savaşla birlikte oylarının arttığı konuşuluyor. Bu gerçekçi mi? Buna bakalım. Bir de İran'da rejim değişikliği vesaire konuşuldu ama rejim bu savaşla birlikte yerini sağlamlaştırdı diyebilir miyiz? Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi bu coğrafyayı, İran halkını birazcık tanırsa insanlar, bu şekilde İsrail'in veya Amerika'nın telkiniyle rejim değişmeyeceğini bilirler. Çünkü buradaki insanlar buranın yerli otokton halkıdır. Yani bir yerden öyle İsrail gibi ısmarlama getirmiş bir insan değil. Buradaki Fars'ı, Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Beluci'si yüzlerce, binlerce yıldır o coğrafyada yaşayan insanlar ve rejim değiştirmek isterlerse bunlar kendi iç dinamikleriyle yaparlar bunu. Elbette ki İran'da bir hoşnutsuzluk var. Çünkü dünyanın en büyük ilk beş ülkesi arasındadır. Petrol rezervi bakımından, doğal gaz rezervi bakımından. Ancak milli geliri Türkiye'nin üçte biri kadar. Yani 90 milyonluk bir ülke. İran halkı işte mesela Türkiye'ye her yıl 2-3 milyon turist geliyor. Yani Türkiye'deki hayat standartlarını görüyor. Kendi ülkelerine gidiyor. Ve biz diyor niye bu kadar zengin petrol gaz gelirine sahip olduğumuz halde insanların alım gücü, refah seviyesi bu kadar düşük ve gelirlerin %40'ının, petrol ve doğal gelirlerin %40'ının paralel ordu, paralel istihbarat, yani nasıl FETÖ'nün paralel yapı oluşturduğu gibi İran'da da bir normal ordu var, bir de devrim muhafızları var, bir istihbarat var, evet. Devrim, yani buna da bütçenin %40'a yakını direkt Hamane'ye bağlı olarak yapıyor. İran halkı buna itiraz ediyor. Yani belki rejimi değiştirirse bu kaynakların adil dağıtılmadığı için İran halkının refahın harcanması gereken paranın Yemen'de, Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta onların bir takım Şii hilal fantazilerine harcandığından dolayı halkta bir hoşnutsuzluk var. Elbette ki bu iç dinamiklerle belki bir gün rejim de değişebilir. Ancak evet. Bu İsrail'in, Amerika'nın demesiyle olmaz. Çünkü İranlılar Irak'ı çok yakından gördüler. Suriye'yi çok yakından gördüler. Yani Irak'ta Saddam'ı deviren Amerika demokrasi getirecekti. Ama Irak'ın halini gördüler. Libya'da Kaddafi'yi götüren Amerika demokrasi getirecekti. Sadece iç savaş, kaos ve ülkenin parçalanması söz konusu. İran'ın her kesimden, her etnik ve dini unsurdan halkı bunu bilecek eğitim düzeyinde insanlar olduğu için bu rejime olan muhalefetlerini bir süre askıya almalarına sebep oldu. Yani şöyle söyleyelim, bir ay önce İran rejimine muhalif olan kesimlerin sesleri daha fazla çıkıyordu. Bu nükleer tesislere yapılan bombardıman ve İsrail'in ve Amerika'nın sürekli hadi yürüyün rejimi değiştirin demeleriyle birlikte o insanlar birazcık iki adım geri durup, yani muhalefetlerinden vazgeçmediler ama İran'ın, Amerika'nın lafıyla da böyle bir şeyin olmayacağını, bunun vatana ihanet olduğunu da bilecek kapasitede insanlardır bu muhalifler.
Evet. Peki hocam, bu ateşkes uzun sürer mi? Yeni bir kıvılcım ortaya çıkar mı İran-İsrail hattında? Buna dair neler
ateşkesin
söylersiniz?
Ateşkesin ne kadar süreceği konusunda en önemli gösterge şudur. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimlerini askıya aldığını söyledi. Evet. Yani artık dedi ben denetimlere bir süreliğine izin vermiyorum. Çünkü diyor artık hep İsrail yanlısı, Amerika yanlısı raporlar veriyor ki Amerika Irak'ı işgal ederken kimyasal silah bahanesiyle işgal etmişti. Daha sonra da yokmuş dedi. Şu anda da herkes biliyor ki İsrail'de nükleer silah var.
Ama denetime kapalı.
Denetime kapalı. İran'da nükleer silah yok ki uranyum zenginleştirmesi yapıyorlar ama Hamane diyor ki fetva vermiyor. Yani bu nükleer silah sadece insanları değil bütün canlıları öldürdüğü için haramdır fetvası verdiği için. Belki de Hamane'yi suikastle öldürmemelerinin bir sebebi de oydu. Yani nükleer silaha Hamaney bugüne kadar fetva vermedi. Ama İran rejimi de bir taraftan santrifüjlerle uranyum zenginleştirmesini sürdürüyor. Yani nükleer silah yapabilecek
noktaya
gelelim istedim. Ama
yapmayalım.
Lazım olduğunda da anında yapar göndeririz anlamında. Batılılar da özellikle İsrail bunu görüyor. İzin vermeyeceğiz. Amerika sürekli olarak şunu söylüyor. Asla diyor İran'ın nükleer silaha sahip olmasına müsaade etmeyeceğiz. Peki sende var mı? Var. Rusya'da İsrail'de var. İsrail'de var. Fransa'da, İngiltere'de var. Peki niye bu coğrafyada bizde, yani İsrail'de olan İran'da veya Türkiye'de niye olmayacak? Çünkü İran'da olursa Türkiye, Suudi Arabistan gibi ülkeler de bunu emsal gösterip nükleer silaha sahip olmak isteyecektir. Bu da İsrail için tehdit olacağı için bu kadar üzerine abanmaların sebebi de aslında bu.
Evet. Peki şimdi az önce bahsettiğiniz bazı Yahudilerin bu savaş sırasında ülkelerinden kaçtığı ve bilhassa da Güney Kıbrıs Rum yönetimine akın ettiğini ifade ettiniz. Burada bir tehlike görmüş olmalı ki Güney Kıbrıs Rum halkı İsraillere tepki göstermişler. Hatta bu Kıbrıs'ın arz-ı mevut içerisinde yer aldığına dair iddialar da ortaya konmuş. Bu konuda neler söylersiniz?
Evet, şu anda İsrail'in bu coğrafyada en yakın müttefikleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi olmasına rağmen bu toplu halde Kıbrıs'ın o güney kesimine gelmeleri Larnaka başta olmak üzere oradaki Rumları tedirgin etmişe benziyor. Çünkü bunlar ayrı kotu gibi gittikleri yerdeki insanlara hayat hakkı vermiyor. Hatta Türkiye'de Yahudi kökenli, İsrail'le çift vatandaşlı olan zengin iş adamlarının Kuzey Kıbrıs'ta 2004'ten sonra hatırı sayılır miktarda gayrimenkul satın aldıkları, siteler kurdukları, o sitelerin içerisinde sinagoglar yaptıkları yapılan tespitler arasında. Yani bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de inisiyatifine bırakmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de istihbaratının da bu işe eğilmesi. Çünkü bunlar belli bir süre sonra Filistin'de satın aldıkları toprakların oranı %1 bile değildir. Ama sanki Filistinler toprağını sattı da İsrail haklı olarak orada devlet kurdu gibi. Yarın bir gün Kıbrıs'ta da böyle bir oldu bittiği yapabileceğini düşünerek Rum kesimi de Türk kesimi de burada teyakkuzda olması gerekir. Çünkü İsrail'den kaçabilecekleri, bakın, hava yolu bombardıman olunca uçaklar
iptal
oluyor. Karadan nereye gidecek? Her tarafı
ateş çemberi.
Dolayısıyla denizden kaçabilecekleri en yakın yer Kıbrıs olduğu için onlar için stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle Kıbrıs'taki yapılan o gayrimenkul alım satımlarında, yani Rum kesimi bile buna dikkat çektiğine göre, özellikle Türk kesiminin çok daha hassas olması gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, son olarak Almanya Başbakanı'nın kullandığı bir ifade var İran-İsrail Savaşı'na dair. Diyor ki Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a saldırılarla ilgili olarak bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Evet. Bu kirli bir iş ne anlama geliyor? Kirli işleri kimler yapar? Bu konuda biraz açar mısınız bu ifadeleri?
Evet, yani siz birinden paranızı alamayınca, yani mahkemeden de umudunuzu kesince mafyaya müracaat edersiniz. Yani pis işleri mafya yapar.
Evet.
Yani normalde piyasada, bu dünyada da böyledir. Türkiye'de de böyledir. Şimdi diyelim ki 1948 yılında İsrail hiç kurulmasaydı, İsrail'de bir devlet olmasaydı, İngilizler, Amerikalılar, emperyalistler bu coğrafya üzerindeki emellerinden vaz mı geçeceklerdi sizce?
Evet.
Dolayısıyla ta 1099 yılında Haçlı seferleriyle bu coğrafyaya gelen, burada kontluklar, prenslikler, krallıklar kurduran Batılılar, İsrail'i buraya getirip bizim başımıza musallat eden akıl da o İngiliz kraliyet aklıdır. Bu nedenle yani şu anda bu Siyonistlerin o teolojik saplantılarını da kullanarak onları öne sürüyorlar. Perde gerisinde kendi emelleri. Yani şu anda İsrail'le korkuttukları ülkelere ne yapacaklar bundan sonra? Daha çok silah satacaklar.
Evet.
Şöyle bir müsaadenizle
buyurun,
bir örnekleme
buyurun.
Yapalım. Buraya gelmeden bir baktım, 2024 yılında savunma sanayi bütçesine ne kadar para ayırmışlar diye. Amerika 997 milyar dolar, yani 1 trilyon dolara yakın para harcamış 2024 yılında. İkinci sırada Çin var. Bakın 314. Yani Çin ile Amerika arasında 3 kat fark var. Yani birinci ile ikinci arasında. Üçüncü Rusya 149. Yine 3 kat daha fark var. Dördüncü Almanya 89. Beşinci Hindistan 86. Suudi Arabistan diye sıralanıyor. Türkiye 17. sırada. Bakın Amerika'nın 1 trilyon harcadığı, Çin'in 314 milyar harcadığı geçen yıl, biz 25 milyar dolar harcayarak 17. sıradayız. Yani bu savunma sanayi bütçesi, yani silaha ayrılan bütçe. Bir diğer konu, dünyada en çok silah satan, bu savaştan, silahtan en çok parayı kimler kazanıyor diye de merak ettim.
Alınıyor.
Geçen yılki istatistiklere baktım. Belki konu gelir diye. 2024 yılında dünyada satılan uçak, tank, füze, her neyse %43'ünü tek başına Amerika satmış.
Evet.
Yani dünya silah sanayinin %43'ünü elinde bulunduran Amerika barış ister mi?
İstemez.
İkinci sırada Fransa 9.6, üçüncü Rusya 7.8, dördüncü Çin 5.9, Almanya 5.6, ilk 5. Türkiye'de 11. sıraya yükselmiş bu İHA, SİHA teknolojiyle, ama dünyadaki bu paydan aldığımız oran 1.7. Bakın Türkiye o SİHA'ları satarak dünya bu savunma sanayi bütçesinden 1.7'lik pay almış. Amerika %43. Dolayısıyla Amerika barış istemez. Zaten Orta Doğu'da herkes birbiriyle anlaşmış olsa, ortak bir pakt kurmuş olsa, Avrupa Birliği ülkeleri gibi sınırlarda gümrüklerden pasaportsuz geçirilmiş olsa, bu ülkeler niye bu kadar silah alsın ki? O zaman bu silah fabrikaları kime satış yapacak? Siyonistler nereden para kazanacak? Yani bunu da dikkat etmek gerekiyor.
Peki hocam. Şimdi gelelim Gazze meselesine. Evet. İran-İsrail savaşının maalesef gölgesinde kaldı Gazze. Tam da işte geçen haftalarda bir Refah'a konvoy yürüyordu. Bir şekilde bu ablukayı delmek istemişti vicdanlı insanlar. Ama bir anda İsrail İran'a saldırarak bütün gündemi değiştirdi. Gazze'yi tüm dünyanın unutmasına bir şekilde sebep oldu. Ama tabii Gazze'de değişen hiçbir şey yok hocam. Yine katliam devam ediyor. İnsanlar çadırlarında, kaldıkları yerlerde, yardım sıralarında katledilmeye devam ediyor. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da yine maalesef baskınlar devam ediyor, katliamlar devam ediyor. Yine Mescid-i Aksa baskınlara uğruyor. İşte bir hafta boyunca kilitli kaldı. İçeriye hiçbir Müslüman alınmadı neredeyse. Gazze gerçekten de unutturulmak mı istendi hocam? Çünkü Birleşmiş Milletler yetkilisinin de bu yönde bir açıklaması var.
Zaten gemilerle, evet, hatta Kuzey Afrika'dan insanlar protesto amacıyla Gazze'ye doğru yürüyüşe geçtiğinde, bütün Batı kamuoyu, dünyadaki insanlık vicdanı Gazze konusunda ayağa kalktığında, İran'ın nükleer tesislerine saldırarak bir anda insanların, dünyanın ilgisini bu noktaya çektiler. Ama 12 gün sonra bitti bu. Fakat bu kanayan yara hala kanama devam ediyor. Bu nedenle Gazze konusu bir insanlık meselesidir. Sadece Filistin'deki 3-5 insanın değil. Ve bu ateşkesten hemen sonra, daha dün İsrail askerler Batı Şeria'da El Halil şehrindeki döviz bürosuna, oradaki insanların mal varlıklarına el koymuş. Demiş ki yani füzelerle attığımız paraların şeyini çıkarmamız lazım. Tarım alanlarını yakmışlar. Yani bu Batı Şeria'da. Gazze'de ise tünellerin içine girmeye iki yıla yaklaştı. Hala Cibaliye, ki İsrail sınırına en yakın nokta burası, Gazze'nin kuzeyi, orada tünellere girmeye cesaret edemeyen korkak İsrail askerlerine o tünellerden çıkıp ateş ederek bir kere de 6-7 İsrail askerini daha önceki gün öldürdü İzzettin Kassam Tugayları. Yani o kadar da korkaklar. Yani bir avuç Kassam Tugaylarını tünellerin içerisine girip onlarla mücadele edemiyorlar. Fakat 2 milyon aşkın insanı açlıkla terbiye etmeye, oradan göçmeye zorlamak için ellerinden gelen her türlü insanlık dışı çabalara tevessüt ediyorlar. Yani gazeteci öldürdüler, hastane bombaladılar. Yani bütün kırmızı çizgileri geçtiler. Şu anda da açlığı silah olarak kullanılan ve bütün insan hakları ve hukuk kurallarına göre savaş suçu olan bir şey şu an fiilen yapıyor. Biz aylar önce programlarımızda söyledik. Oradaki insanları yavaş ölüme terk ediyorlar. Yani yavaş yavaş insanları öldürüyorlar ve bunu dünya kamuoyundan gizlemeye çalışıyorlar. Ama vicdanlı insanlar dünyanın her yerinde var ve bunu gündeme getiriyorlar.
Şimdi de Endonezya'dan bir gemi filosunun Gazze'ye doğru yola çıkacağını söylemiş olalım hocam.
İbrahim Bey, burada bir noktaya parantez açmak istiyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin biraz iç politika konusu olacak da iç cepheyi sağlam tutalım mesajı, sonra İmralı'da Öcalan'la görüşülmesi, Edirne'de
terörsüz Türkiye,
Edirne'de Demirtaş'la görüşülmesi neticesinde ben bir siyasi coğrafya dersi okutan akademisyen olarak büyük fotoğrafa şöyle bakıyorum.
Buyurun.
Öyle ya da böyle bir gün Türkiye ile İsrail karşı karşıya geldiğinde bölgedeki Kürtlerin durumu ne olacak? Ortalama bir Kürt vatandaşı, yani Van'daki ortalama bir Kürt, İzmir'deki ortalama bir Türk'e göre daha dindardır İslami hassasiyeti. İşte Türkiye'nin devlet aklı şunu yaptı. Demirtaş'la, Öcalan'la, bizim Türkiye'deki bu PKK yapısıyla ilintili olan kişilerle belli bir noktada mutabakat sağlanarak verdikleri şey şudur bakın. İsrail'i bir yayılmacı, bölge için tehdit gören Demirtaş'ın ve Apo'nun açıklamaları var. Fakat enteresandır. Kandil'de ve Suriye'deki SDG'de kara yılanlar ve hala Amerika'nın ve İsrail'in beslediği şeyler ise tam tersine bölge ülkelerini suçluyor. Yani şu anda Türkiye'nin devlet politikası bölgedeki diğer halkları, yani bu gelecekteki karşılaşılacak olan tehdide karşı Türkiye'ye gidiyor ki Irak'a bakın Sünni olun, Şii olun, Türk olun, Kürt olun. Bunlar kendi aramızdaki küçük meseleler. Biz bu Siyonist yayılmacılığına karşı, çünkü insanlar sana diyor ki Guyom diyor, bilmem işte Amelik diyor, yani seni köle olarak
görüyor
ve dolayısıyla bunu köle olarak görürken Arap'tır, Acem'dir, Kürt'tür, Sünni'dir, Alevi'dir, Şii'dir düşünmüyor. Dolayısıyla bu Türk devlet aklı şu anda terörsüz Türkiye fikrini ortaya atarken burada
büyük resme bakıp
yani Suriye'de de aynı şeyi gördü. İsteseydik biz Suriye'nin kuzeyindeki o bölgeyi koparıp kendi içimize alabilir. Ama Türkiye bölgenin tamamını düşünerek gelecekteki bu İsrail tehdidine karşı bölge ülkelerinin tek vücut olması yegane kurtuluş olduğunu söylüyor.
Peki hocam. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da hafta sonu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki burada verdiği mesajda 2 milyarlık İslam aleminin tek başına bir kutup haline gelmesi şart dedi. Gelebiliyor mu? Maalesef, ama istenilen ve beklenilen bu aslında. Tabii bu toplantı biraz da İran-İsrail savaşına odaklanmıştı. Gazze yine gündemde, maalesef biraz sönük kaldı diyebiliriz.
Evet, şimdi hilafetin ne anlama geldiğini, yani ben hep şunu söylüyorum. Hilafet dini özelliği üçte birse, üçte iki siyasi bir kurumdur. Yani Birleşmiş Milletler'deki veto hakkı kadar önemliydi. Yani şu anda diyelim ki İstanbul'da bir halifenin olduğunu, Sudan'da bir iç savaş oluyor, diyor ki şu taraf konusunda hüküm veriyor. Diyelim ki İsrail'in saldırganlığına karşı ey İslam ümmeti diyor, bu konuda birleşin diyor. Veyahut da bazı konularda cihat çağrısı yapıyor. İster istemez bu etki oluyordu ve siz bu tesbihin imamesini kırınca şu anda her kafadan bir ses çıkıyor. Bakın İsrail bölgede fink atıyor. Mısır ayrı havadan çalıyor, Ürdün ayrı, İran ayrı, Türkiye ayrı. Şimdi de bir araya gelemiyor. Burada 5 tane ülke bir araya gelsin, İsrail bu kadar pervasız hareket edemez.
Evet. Hocam şöyle bir haber var, onu da hemen sormak istiyorum. ABD dışişleri yetkililerine dayandırılan bir haber. ABD, Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek, ABD'ye ulaşabilecek bir füze geliştirdiğine inanıyor. ABD yetkilileri, niyet ne olursa olsun, Pakistan böyle bir silahı sahaya sürmesi halinde Washington'ın onu nükleer bir düşman olarak göreceği uyarısında bulunuyor. Evet, bunu ABD dışişleri yetkilileri söylemiş. Önümüzdeki hedef acaba Pakistan mı?
Şimdi İran'ın nükleer gücü veya zenginleştirilmiş uranyumu ne oldu, akıbeti nedir onu bilemiyoruz. Evet. Önümüzdeki günlerde, haftalarda açığa çıkar bu. Eğer İran'ı gerçekten bertaraf edip artık bir tehdit unsuru olmaktan, tırnak içerisinde kendilerine göre bertaraf ettiklerine inanırlarsa, tıpkı Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da yaptıkları gibi, sıranın Pakistan'a geldiğinin bir göstergesidir. Çünkü kurt yiyeceği kuzuya diyormuş ki suyumu bulandırıyorsun. Yani ben aşağıdayım diyor, olsun diyor. Şimdi Pakistan'da varsayalım ki bir füzenin, yani
ABD'ye
kadar ulaşıyor. Tamam, bir tane füze ulaştı. 10 milyon kilometre karelik. Yani Pakistan'ın 12 katı büyüklüğünde bir ülkeye bir tane füze gönderdin. Pakistan bilmiyor mu oradaki Basra Körfezi'nde, Hint Okyanusu'nda kendi silahlı gücünün belki 5 katı, 10 katı denizaltıdan fırlatabildiği Tomahawk füzeleri var vesaire. Guam üssü başta olmak üzere birçok yerde atom bombasında var olduğunu. Yani Pakistan bunu bilmiyor mu? Diyelim ki o kadar yük menzilli füzesi var. Niye durup dururken Amerika'ya atsın? Dolayısıyla bu Pakistan'ın nükleer altyapısını bertaraf etmenin artık öncü mesajlarıdır. Evet. Ve ondan sonra da sıranın Türkiye'ye nasıl geleceğini söylüyor bize. Biz Akkuyu'da nükleer santral inşaatı bitmek üzere. Biz orada nükleer enerji üretiyoruz. Diyecekler ki ya bu nükleer enerji üretiyorlar ama buradan nükleer silah da
yapabilirler. Neticede Rusya ile birlikte hareket ediyorlar.
Deyip
evet.
Ve Türkiye'de de birinci hedefin Akkuyu nükleer santrali olacağını da şimdiden söyleyeyim. Belki bunu 3 vakte kadar, belki 3 ay sonra, belki 3 yıl sonra, ama belki 13 yıl sonra konuşacakları konu da budur.
Evet.
Çünkü bunların zihniyetleri, huyları budur. Pakistan'ın sırada, yani İran'dan sonra ben Türkiye'yi düşünüyorlar dedim. Demek ki Pakistan'a sıra gelmiş, sırayla
evet.
Gidiyorlar.
Evet. NATO devlet başkanları Hollanda'da toplandı hocam, La Haye'de. Bir zirve gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı ve mesajlarını hem bu zirve vesilesiyle hem de yaptığı ikili görüşmelerde verdi. Bu zirveden çıkan sonuç, ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi milli hasılalarının %5'ine kadar yükseltmeleri şeklindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki bütün ülkelerden bu noktada daha iyi durumdayız. Biz ileri seviyedeyiz diyor ki bunu da yükseltmeye devam edeceğiz zaten diyor. Bu zirvenin sizin için önemli olan başlıkları nelerdi? Bir sonraki zirve seneye Türkiye'de toplanacak, bu notu da paylaşalım.
NATO'da zaten kurulduğu günden beri lokomotif olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani diğerlerini vagon gibi düşünelim. Fakat karada savaşacak askeri güç olarak da Amerika'dan sonra ikinci sırada Türkiye gelmiştir. Ta 1952'den bu yana. Ancak Türkiye'nin kara askeri gücü vardı ama silahların, yani o G3 piyade tüfeklerinin mermilerine varıncaya kadar her şey NATO standartları diye dışarıdan geliyordu bize. Şu anda Türkiye ilk defa İHA, SİHA, Roketsan ve benzeri şeylerle hava savunma sistemlerini kendi milli kaynaklarıyla geliştirdi. Rusya'dan da bakın S-400 almasına bu kadar karşı çıkmalarının sebebi, demek ki adamların ajandalarında bir gün Türkiye'yi havadan vurma evet. operasyonları var ki bu bizim sistemleri düşürür korkusuyla. Bu nedenle Türkiye asimetrik olarak, yani her türlü tehdide karşı kendini garantiye almaya çalışıyor. Orada Trump'ın haklı olduğu bir nokta var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diyor, biz Avrupa'nın güvenliğini sağladık, para harcadık. Avrupa savunma bütçesine para harcamayarak kalkınmasını tamamladı, refah toplumu oluşturdu. Gerçekten de ben 80'li 90'lı yıllarda, yani gençliğimde hep hatırlıyorum, Türkiye bütçesinde en büyük pay savunma sanayine harcanırdı. Yani silah alımına, tank vesaire. Evet. Avrupa böyle bir harcama yapmadan kalkınmasını gerçekleştirdi. Şimdi Trump diyor ki herkes gayri safi milli hasılasının %5'i kadarını diyor silah alımına ayıracak. Peki silah kim satıyor? Az önce söyledik, dünyada satılan silahların %43'ünü ABD tek başına satıyor. Evet. Bundan Türkiye'nin şöyle bir kazancı olacaktır. Türkiye'nin hızla gelişen bir savunma sanayi altyapısı vardır. Bugün 1.7 pay alıyorsak dünyadaki bu savunma sanayiden, evet, belki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu %5'lere, 10'lara çıkabilecektir. Ve Avrupa'nın bu NATO standartlarında %5'e çıkarttığı zaman, yani biz diyelim ki Bayraktar TB3'ün, diğer Roketsan'ın şunu bunu üretmiş olduğu envanterdeki ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerine de büyük ölçüde satacağımızı söyleyebiliriz. Bu yönüyle alınan bu karar Avrupa ülkelerinin bütçelerini biraz sarsacaktır ama Türkiye açısından, yani en çok buradan aslan payı Amerika alacaktır ama Türkiye için de bu pozitif bir gelişmedir diyebiliriz.
Peki hocam. Devam ediyoruz. Geçen hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Önemli bir ziyaretti bu. Paşinyan'ın durduğu yer belli. Bütün Ermeni lobisine karşı farklı bir noktada duruyor ve Barış Kavşağı adında yeni bir öneride bulundu. Bu diğer Türkiye'nin önerdiği Zengezur koridoruna karşı bir şey değil dedi. Nedir? Ne önerdi?
Şimdi Paşinyan aslında Ermeni diasporasına rağmen, İran'ın baltalamasına rağmen bir barış yapılmasını istiyor. Bir çıkış yolu arıyor, evet, kendine. Çünkü 3 milyonun altına düşen bir Ermenistan nüfusu var. Nüfusun önemli bir kısmı Rusya başta olmak üzere yurt dışında çalışmak üzere gidiyor. Nükleer bir santraldan elektrik üretiyorlar Matsamor'dan. Evet. O da zaten Nuh Nebi'den kalma bir nükleer santral, deprem bölgesinde, evet, fay hattı üzerinde. Yani her an enerji de dışa bağımlı, petrolü yok, ekonomisi, sanayisi durma noktasına gelmiş. Bir tarafta doğuda Azerbaycan, batıda Türkiye tarafından sınırlar kapalı ve bir çıkış yolu arıyor. Bu nedenle de bu Zengezur koridorunun açılması karşılığında zaten hem Azerbaycan hem Türkiye sınırları açıp kazan kazan politikası. Yani şöyle diyelim, bir bölgesel kalkınma hamlesi yapıldığında, mesela diyelim ki bizim kalkınma yolu projesi var Irak'tan Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kadar. Burada herkes kazanır. En büyük olan en çok kazanır.
Evet.
Bu nedenle Türkiye diyor ki yani burada bir barış projesi başlatalım. Yani Türkiye'nin Türkistan'la, yani Özbekistan'la, Türkmenistan'la, Kazakistan'la olan karayolu, demiryolu bağlantısını bu Zengezur koridoru üzerinden yaparsak, yani buradan Türkiye'de kazanır, Ermenistan'da kazanır, Azerbaycan'da, bütün ülkeler, hı hı, kazanır. Bu yönüyle Paşinyan buna taraftar, fakat sürekli olarak diaspora ve bu işten çıkarına çomak, mesela İran'ın bu işi baltalamasının sebebi Türkiye sürekli bana muhtaç hale gelsin, evet, diyor. Bu yönüyle de baltalamaya çalış. İşte bu bu füzelerin havada uçuştuğu zaman da Türkiye bu noktayı fırsat bilerek oldukça güzel bir zamanlamaydı. Hı-hı. Barışa bir adım daha yaklaştık diye düşünebiliriz.
Peki hocam. Sudan'da meşru hükümete baş kaldıran İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek kuvvetleri başkent Hartum'dan tamamen temizlenmiş hocam. Şehir merkezinde iş yerleri tekrar kepenk açmaya başlamış ve ayrıca Türkiye destekli Sudan ordusu da şehirde yüksek güvenlik önlemleri almaya başlamış ve Sudan'da yavaş yavaş hayat tekrar normale dönmeye başladı anlamına geliyor bu açıklamalar. Neler söylersiniz?
Evet, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail dedik değil mi? Yani, evet, yan yana gelen, hı-hı, iki ülke. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz ülkede ben 2007'de 20 gün kadar kaldım. oradaki bütün emirlikleri gezme fırsatım oldu. Yani 1971 yılında bağımsızlığını İngiltere'den kazanıyor. Ne kadar bağımsızsa o ayrı bir konu. Zaten 10 milyon nüfusu var. Bunun %12'si emirlik vatandaşı, geri kalanı dünyanın dört bir yanından gelen işçilerden oluşuyor. Bütün ihalelerini, yani diyelim ki metro yapılacak. 3 milyar dolarlık bir inşaat vardır. Bunu ya Amerikalı ya İngiliz birisi alıyor. Sonra bir Türk müteahhide veya başka bir müteahhide devredir. Oradan aslan payı şeyini alıyor. Yani hiçbir büyük ihale İngiliz ve Amerikan onayı olmadan başka bir uluslararası şirkete verilemiyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Böyle bir ülke. Evet. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin eti ne budu ne ki? Sudan'da işte hızlı destek birliklerini destekliyor Sudan ordusuna. Aslında o maskeyi kaldırdığınızda altından İngiltere çıkıyor. Yani bakın bu kadar iş dönüyor Orta Doğu'da. İngiltere hiç yok ortalıkta. Birleşik Krallık. Halbuki Skype-Picot anlaşmasıyla bu Churchill'in işte masanın üzerinde cetvelle haritaları çizen, Arapları 22 parçaya ayıran, Osmanlı'dan 30 küsur ülke çıkaran akıl İngiliz aklıdır. Bize hilafeti kaldırtan, saltanatı kaldırtan, harfimizi, takvimimizi, hatta tatilimizi değiştiren, ondan sonra bunu bize bayram olarak kutlattıran akıl da İngiliz aklıdır. Ve şimdi biz bakıyoruz, ortalıkta İngiltere yok, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail. Onun BA değil, Birleşik Krallık olarak düşünmemiz gerekiyor. Önce bu tespiti yapalım. İkinci olarak da Sudan'da Ömer el-Beşir uzun 30 yıla yakın bir süre ülkeyi idare etti. Türkiye ile, Malezya ile, yani İslam ülkeleriyle de oldukça iyi ilişkileri vardı. Buradan İngiltere, İsrail istediği çıkar elde edemeyince diktatör deyip değiştirdiler. Fakat Ömer el-Beşir gittikten sonra Sudan'da demokrasi mi geldi? Sudan'a insan hakları alanında yeni gelişmeler mi oldu? Sudan'ın ekonomisi mi gelişti? Ne oldu? Kaos, iç savaş ve iki ayrı ordu ortaya çıktı. Ve şu anda Türkiye ve aklı selim ülkelerin desteğiyle o milli ordu güçlendirilerek Sudan tekrar kendi ayakları üzerinde durdurulmaya çalışıyor. Ve Türkiye'nin buradaki politikası ülkelerin kendi ayakları üzerinde durarak ekonomilerini güçlendirmesi ve ticaret olarak da bu ülkelerle karşılıklı işbirliğini geliştirmek. Çin de benzer bir politika izliyor Afrika'da. Yani ticaret yoluyla orada etkin olmaya çalışmak. Fakat Türkiye sadece ticaret değil, insani hizmetlerde de bulunuyor. Yani vakıflarımız, STK'larımız orada insanların diyelim ki suya erişiminde, gıdaya erişiminde, sağlık hizmetleri elde etmesinde de Türkiye yardımda. Çin'in böyle bir derdi yok. Çin sadece ticari amaçlı yapıyor Sudan ve Afrika ülkelerindeki bir takım faaliyetleri.
Peki hocam, devam edelim. Son iki konumuz kaldı. Hızlıca onlara da değinelim. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bir taraftan da Almanya Başbakanı NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde lütfen nüfuzunuzu kullanarak Rusya'yı masaya çağırın diye talepte bulundu. Trump da eğer Putin gelirse İstanbul'a ben de gelirim açıklamasını yaptı. Dün Rusya'dan gelen açıklamada da Zaharova, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin İstanbul'un hala bir barış platformu olmaya devam ettiğini ifade etti. Bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Savaşın başlamasından hemen sonra, yani Şubat'ta patlak veren savaş, Mart ayı gibi İstanbul'da tarafları bir masaya oturtan Türkiye, barış anlaşması yaptırmak üzereyken başta İngiltere olmak üzere bir kısım karanlık eller bu barışı sabote ettiler. Peki sonuçta ne oldu? Şu anda 1000 kilometreyi aşkın bir cephe hattı vardır. Yani düşünün ki Türkiye'nin İzmir'den Van'a kadar olan bir alanda bir cephe hattı var, savaş var ve 2 milyon insanın öldüğü söyleniyor. Yani yerinden edilen, yaralananlar değil, 2 milyon insanın öldüğü ve Rusya için ayda 25 milyar dolarlık bir savaş bütçesi var. Bunun bir o kadar da Ukrayna'dan olduğunu düşünelim. Aslında bir savaş devam ediyor orada. Yani şeydeki trajedidir. Gazze'deki tek taraflı olarak insanları açlığa mahkum ederek böyle her gün 100-200 kişiyi öldürerek yapılan bir katliam, soykırım. Ama burada iki karşılıklı devletin ordunun yapmış olduğu bir savaş vardır ve bu savaş devam ediyor dünyanın gözü önünde. Ve Amerika'da çekilerek bunu Avrupa'ya havale etti ve bu nedenle de Türkiye diyor ki bu savaşı durduralım ve insanlar bu savaşa harcadığı parayla ekonomiye, kalkınmaya harcasın. Diğer ülkeler hep kendi menfaatleri açısından düşünüyor. Türkiye ise gerçekten savaşın bitip ülkelerin belli bir noktada buluşması yönünde, hatta esir takasında yine Türkiye sağlamış oldu.
Peki. Son olarak ABD-Çin ticaret anlaşması noktasında sonuca varmış. %125'te kapıyı açmıştı Trump ve anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sırada Hindistan'ın olduğunu söyledi. Kısaca değerlendirmenizi alalım
Trump
hocam.
Trump aslında orada kendi ülkeniz çıkarını böyle hiç diplomatik dil kullanmadan direkt söyledi. Yani aynı şey, yani Amerika'nın yaşadığı sıkıntıyı Türkiye'de yaşıyor. Yani biz Çin'e 100 liralık mal satıyorsak 1000 liralık mal satın alıyoruz. Yani 10 kata yakın bir ticaret açığı var. Ya siz buna diyeceksiniz ki ya siz de bizden mal alacaksınız veya gümrük vergisi getireceğim. Trump bunu bodoslama söyledi ve başardı. Aslında Türkiye'nin de Trump'ın yaptığına benzer bir şey yapıp Çin mallarına karşı gümrük vergisi koyması lazım ki aksi takdirde yani senin içerideki üretimin sekteye uğruyor, baltalanıyor. Bu nedenle de hani Trump biraz dili dolu hareket ediyor deniyor ama bu gümrük duvarları konusunda Çin'e karşı yaptığı şeyde Amerikan penceresine bakınca haklıdır aslında.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programını bu haftada noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.